17. ayrım. Göçebe ruh halimiz. Şimdi artık Türk göçebeliğinin içinde yer aldığı yaşama tarzı olarak göçün toplumsal psikolojisi, yani göçebe ruh halimiz üzerinde daha ayrıntılı biçimde durabiliriz. En başından bilmemiz gerekir ki göçebelikten Türk grup davranışına yansıyanlar, aşağıda anlatacağımız toplumsal hayatta hemen kendini gösteriveren işaretlerle sınırlı değildir. Böyle ilk bakışta kendilerini ortaya sermeseler de, en kentlileşmiş, uygarlaşmış görünümler sergileyen toplum kesimlerimizde de dahil olmak üzere, grup davranışımızın temellerinde göçebe psikolojisinin etkileri bulunmaktadır. Ama bunları görebilmek için Türk toplumunun ve toplumsal psikolojisinin diğer özelliklerine de göz atmak gerekir. Türkler tarih içinde yalnızca göçebe bir topluluk olarak yer almazlar. Başka niteleyici özellikleri daha vardır ve elbette bu özelliklerin hepsi de birbiriyle bağlantılıdır. Göçebelik, bu özelliklerin her biriyle o kadar iç içe girmiştir ki, çoğu zaman onları birbirinden ayırt etme imkanı bulamayız. Türk Grup Davranışı, Göka, 2006. Adını verdiğimiz tezimize ve bu tezin diğer ifade biçimleri olan Türk Ruhu, Göka, 2007 ve Türklerin Psikolojisi, Göka, 2008a, kavramlarının içeriklerine göre Türklerin tarihleri boyunca değişime dirençli olan davranış tarzları bulunmaktadır. Göçebe bir topluluk olmaları ve göçebe ruh haline sahip bulunmaları bu davranış tarzlarından yalnızca bir tanesidir. Biz Türklerin göçebelikle doğrudan doğruya ilgili gördüğümüz ama Türk grup davranışının diğer özellikleriyle de bağlantılı olan toplumsal ve bireysel davranışlarına, Türklere özgü nitelediğimiz diğer davranış kalıplarından ayırt edebilmek için ve yalnızca tanıma yönelik olarak göçebe ruh hali adını vereceğiz. Bizim anladığımız anlamda göçebe ruh hali üzerinde duran ilk düşünür İbni Haldun'dur. İbni Haldun, 1988, sayfa 419-420, göçebe toplumlarını oluşturan bireylerin birbirlerine çok bağlı olduklarını fark etmiş ve bu durumu asabiyet kavramıyla açıklamaya çalışmıştır. Ona göre, göçebe toplumların yaşam tarzlarının gereği olarak asabiyet geliştikçe bireylerin birbirlerine bağlılıkları da artmaktadır. Göçebe bir topluluk, kendisini dıştan gelecek tehlikelere karşı korumak ve doğal ihtiyaçlarını karşılamak için kuvvetli bir dayanışma içerisinde olmak gerektiği bilinciyle hareket eder. Kendi mensuplarına dışa karşı uyanık, kendi aralarında ise dayanışma içinde olmayı telkin eder. Bu şartlar içerisinde göçebe insan, dışa karşı haşin ve mücadeleci, içe karşı merhametli ve yardımsever insandır. İbni Haldun'a göre göçebe toplum, ihtiyacı kadar ürettiğinden, konut barınmayı, gıda yaşamayı, giyecek örtünmeyi sağlayacak kadar olsa yeterlidir. İhtiyaç maddelerinde çeşitlilik ve lüks yoktur. Göçebe insan, rahatlığa ve bolluğa alışmadığı için, kanaatkardır. Kabilenin çıkarını kendi çıkarlarından üstün tutar, egoist değildir. Diğerlerini düşünür ve yüreklidir. İbni Haldun'un bu saptamaları itiraz edilemeyecek kadar doğru ve yerindedir. Ama genelleme olmasından kaynaklanan eksiklikleri vardır. Nasıl uygar toplumların benzer oldukları kadar farklı yanları da varsa, mekanla ilişkileri göçebece olan toplumlar da birbirlerinden oldukça farklıdır. Bizim çalışmamız, tarihlerinin önemli bir bölümünü kendine özgü bir tarzda göçebece yaşamış olan Türklerin grup davranışlarını ve bu davranışlarda göçebe ruh halinin tuttuğu yeri belirlemeye yöneliktir. Göçebe ruh hali, hep belirttiğimiz gibi ve pek tabii olarak parçası olduğu Türk grup davranışının diğer yanlarıyla çok sıkı ilişki içindedir ve bunları birbirinden ayırt etmek çok zordur. Türk grup davranışını oluşturan niteleyici kalıplar hakkında en özet haliyle şunlar söylenebilir. Göçebe ve veya yarı göçebe, hayvancı bir hayat tarzı, her inanç dairesine girdiklerinde etkisini sürdüren ilksel inançları, eski Türk dini, soy, boy tarzı örgütlenmeleri ve bundan kaynaklanan segmenter toplum yapıları, savaşçılık özellikleri, çok özgün bir kadın erkek ilişki tarzına, güçlü aile ve akraba bağlarına sahip olmaları, yazıya değil söze, paraya ve rasyoniteye değil potlaca dayanan kültürleri ve uygarlıklar arasında aracı olmaları, Türklerin temel davranış özellikleridir. Eğer göçebe ruh haline Türklerin mekanla ilişki boyutu itibariyle bakarsak, Türk grup davranışının saydığımız diğer özelliklerinin de Türklerin evrenle ve kendi varoluşlarıyla, güçle ve silahla, toplumsal cinsiyetlerle, sözle ve yazıyla, parayla ve eşyayla, dış dünyayla, komşu uygarlıklarla ve kendi budunlarıyla ilişki boyutu olduğunu söylemek mümkündür. Elbette tüm bu boyutlar birbiriyle çok sıkı bağlantı içindedir ve söz konusu ayrımlar yalnızca bilimsel bir tasnif amacını taşır. Yoksa tam olarak ayrılmalarına imkan yoktur. Türklerin sosyopsikolojik yaşamları, tüm bu boyutların arasındaki etkileşimlerin neticesi olan görünümlerde karşımıza çıkar. Bizim Türklere özgü dediğimiz görünümün altında bu boyutların değişik katkı payları bulunabilir. Örneğin daha önce de belirttiğimiz gibi çayır çimen sevgimiz ve piknik merakımız hem göçebelikle hem de ilksel inançlarımızla ilgilidir. Yine savaşçı oluşumuzla göçebe yaşam tarzımız arasında hangisinin diğerinden türediğini belirlemeye imkanı olmayan sıkı bağlantılar bulunmaktadır. Bu nedenle Kahen, 1992 sayfa 4, Türkmenlerin sosyal yaşamlarından söz ederken, bu göçebe topluluklar için hemen silaha sarılmak teneffüs ettikleri havanın kullanılışı kadar tabiiydi diyebilmektedir. Diğer çalışmalarımızda Türk grup davranışına oluşturan özellikler üzerinde yeterince durduğumuz için burada onları tekrarlama yoluna gitmeyecek, örneğin göçebelikle bağlantılı olduğunu bildiğimiz halde Türklerin savaşçı zihni konusunu bu kitapta ele almayacağız. Ama bazı özellikler var ki her çalışmada yeniden ele almanın, değişik bağlamlar açısından farklı bir anlatım tarzıyla dile getirmenin zarardan çok faydası olacak, okuyucu her seferinde bıkmak yerine daha bir ilgiyle konuya yaklaşacak gibi görünüyor. Örneğin, Türklerin sözlü bir kültür dairesinde yaşadıklarını her vesileyle vurgulamanın hiçbir sakıncası bulunmuyor. Bu nedenle göçebeliğin Türk ruhundaki mirasını incelediğimiz bu kitapta, sözlü kültür dairesinde yaşamakla göçebelik arasında bugün de süren çok sıkı bağlantılar olduğundan, sözlü kültür için özel bir başlık açacak, daha önceki çalışmalarımızda da Göka 2006A, 2008A, 2009 ele aldığımız sözlü kültürün etkilerine bir de göçebelikle ilişkisi yönünden bakmaya deneyeceğiz. Göçebe ruh halimizde sözlü kültürden kaynaklanan görünümlere ayrıca odaklanacağız. Eğlence kültürümüzde, edebiyat ve folklorumuzda sözün tuttuğu yer ile kahvehaneler gibi sözlü kültür ile göçebeliğin kesişim yeri olarak gördüğümüz, toplumsal yaşamımızı büyük ölçüde yansıtan mekanları ve bugün teknomanyetik dünyada yani ikinci sözlü kültür çağında sözlü kültürel mirasımızın bilgisayar, televizyon, telefon gibi araçlar karşısında aldığı yeni şekillenmeyi orada ele alacağız. Tüm bunları konuşmak, bir bakıma göçebe ruh halinin bugünkü toplumsal psikolojimizdeki izlerini bir başka veçeden ele almak olacak. Türklerin mekanla kurdukları göçebece ilişkiden kaynaklanan göçebe ruh halini niteleyen ana özellikler, kolektiviteye, dayanışmaya, eşitliğe, kandaşlığa çok önem vermek, kendini doğa karşısında üstün görmemek, hatta doğanın her zaman galip geleceğine inanmak, geçimlerini hayvancılıkla sağladıkları için yaşam tarzlarında bunun bariz olarak etkili olması ve gözle görülür bir hayvan sevgisi, özellikle at, deve, koyun taşımak, doğadaki her şeyi canı olduğunu düşünerek kutsallaştırmak, hatta gök, toprak, rüzgar, su, ağaç, dağ, orman gibi doğa güçleri tarafından kültler oluşturmak, onları bir tür tanrılaştırmak, doğayla saygı korku karışımı bir duyguyla ilişki kurmaya yönelmektir. Dikkat edilecek olursa, göçebelikle Türklerin ilksel inançlarının önemli bir parçasını oluşturan doğa kültleri arasında çok sıkı bir ilişki veya geçirgenlik olduğu görülecektir. Göçebe ruh halinin bu özellikleri halen belirgin biçimde davranışlarımız üzerinde etkisini sürdürmektedir. Türklerin insanlar arası ilişkilerine ve doğayı anlama ve değerlendirme biçimlerine bakıldığında, göçebe ruh halinin bu etkileri hemen kendine ele verecektir. Çok, özellikle erkek, çocuk yapma isteklerinden sıkı akrabalık ve hemşehrilik bağlarına, hayvanlara ve doğaya karşı gösterdikleri tutumlara kadar birçok noktada göçebe ruh halinin mirası karşımıza çıkacaktır. Doğa kültlerinin yanı sıra göçebe ruh haliyle iç içe geçmiş bir başka ilksel inanç, atalar kültüdür. Eski Türkler, ata ruhlarının da yaşamayı sürdürdüğüne, onların kendi hayatlarının bir parçası olduğuna inanırlar. Ata ruhlarına çok önem verir, onlara adanmış kurbanlar keserlerdi. Sürekli olarak toplu halde, dayanışma ve disiplin içinde yaşayan göçebe Türklerin niye akrabalarıyla sımsıkı bir bağ geliştirdiklerini, niye doğaya emanet etmek zorunda kaldıkları ölmüş atalarının ruhlarına böylesine saygı gösterdiklerini anlamak çok kolaydır. Atalar kültü, büyük ihtimalle göçebe dayanışması ve sıkı disipline duyulan ihtiyaçla yakın bir bağ içindedir ve Türklerin soya ve sopa dayalı örgütlenmeleriyle de birleşerek bugün de Türk yaşamında belirgin biçimde kendisini göstermektedir. Her ne kadar Kırgız toplumundaki gibi her erkeşinin 7 yaşına kadar 7 atasını bilmesinin şart olduğu ve atasını bilmeyenlere soysuz denilmesi gibi mütebariz nitelikler taşımasa da Şahin 2006 sayfa 17. Bugün soylu soplu veya soyu sopu temiz olmak ya da soysuzluk konusunda en kentleşmiş yörelerimizde bile dilimize yerleşmiş ve popüler davranış analizimizde önemli bir yer tutan deyimler ve küfürler bu ilişkinin mirası olsa gerekir. Yine günümüzde en çok kullanılan ve en ağır olduğuna inanılan şerefsiz hakareti de Arapça şeref sözünün soyla olan ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda atalar kültüyle bağlantılı olması yüksek ihtimaldir. Gelinlik kız seçiminde soyun önemini belirtmek için Elazığ'ın köylerinde kullanılan "Her ot kendi kökünde biter" sözü, Yunak'taki Honamlı aşiretinde "Aslını ara, neslini ara, bulamazsan ne çara?" Adana köylerinde "Otu çekerler, köküne bakarlar" deyişi, Soysal 2007 sayfa 71, hep eski Türk toplum yapısından izler taşır. Aşiretçilik, konar göçer toplumsal örgütlenmeden günümüze en doğrudan nakledilen özelliktir. Aşiret yapılarının şehir yaşamına geçilmesine ve hızlı modernleşme çabalarına rağmen hala ne kadar etkin oldukları bilinmektedir. Kutlu, 1992. Hemşericilik de büyük olasılıkla soy boy tipi örgütlenmemizin bir kalıntısıdır. Yeni karşılaştığımız birine nereli ve kimlerden olduğunu sormamız, eski Türklerin "Boy kim, kökün kim?" diye sormalarından, Agacanov 2002 sayfa 156, farklı değildir. Türkler, birisinin kim olduğunu anlamak için tıpkı Kaşgarlı'nın tarif ettiği gibi, onun kimlerden olduğuna bakmaktadırlar. Belki adlarımızın önünde ve arkasında soyumuzdan söz etmiyoruz eskisi gibi. Gökalp 2007 sayfa 199. Ama ikinci adımıza soyadı demeye devam ediyoruz. Tüm bu göçebe ruh hali özellikleri aynı zamanda eski Türk diniyle de karşılıklı olarak birbirine temel sağlar. Adeta biri olmadan diğeri olmaz denecek kadar yakın ilişki içinde bulunurlar. Özellikle halen konar göçer ve Alevi Bektaşi topluluklarında daha belirgin olmak üzere Artun 1996 sayfa 25-62, Aksoy 2007, Eröz 1991, Öncü 2006 sayfa 57, Yaman 2006b. Türk Grup Davranışı adlı çalışmamızda gösterdiğimiz gibi tüm Türklerde eski Türk dininin etkileri sürmektedir. 38 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Türklerin Anadolu'ya gelişleri, İslamlaşmaları ve yerleşik hayata geçmeleri 10. yüzyıldan itibaren birbiriyle paralellik arz eden ve bir arada seyreden süreçlerdir. Sürecin yönü Sünni İslamlaşmaya ve yerleşikliğe doğrudur ve her ne kadar bugüne kadar yeterince araştırılmadan kalmışsa da Sünnileşme ile yerleşiklik arasında sıkı bağlantılar ve paralellikler olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle bugün Türklerin eski inançlarının etkileri en çok konar göçer ve Alevi Bektaşi topluluklarda görülmektedir. Tok 2008. Bir Alevilik araştırmacısının Türklerin Orta Asya ve şamanlıkla ilgili kültür izlerini bütün Anadolu insanında görmek mümkün olduğu gibi daha ziyade Alevi ve Bektaşi toplumlarında etkisini sürdürmektedir. Doğan 1990. Sözlerine konu hakkında bilgi sahibi olan herkes katılacaktır. Göçebe ruh halinin de Türk grup davranışının tüm özellikleri gibi Konar Göçer ve Alevi Bektaşi topluluklarda daha bariz biçimde kendini göstereceği tahmin edilebilir. Not açıklaması bitti. Bunların haricinde doğrudan göçebelikten kaynaklanmadıkları halde Türk grup davranışının içinde yer alan, dolayısıyla göçebe ruh halimize katkıda bulunan diğer özelliklerimiz hakkında şunlar söylenebilir. Türk mutfak kültüründe ziyafet vermek, adak aşı vermek, yemekli mevlit okutmak, gösterişli düğün sofraları hazırlamak, yemeğe ve konuşmaya ilk başlayan olmak, yemeğin en güzel yerini almak şeklinde bugün de süren adetler, göçebe potlaç kültüründen izler taşımaktadır. Eski Türklerde devlet meclisine toy, toya katılma hakkına olanlara toygun denirdi. Bu törenlere katılmamak itaatsizlik ve isyan manası taşırdı. Kafesoğlu, 1984, sayfa 246-248. Toy genel olarak ziyafet demekti. Doğum, beyoğlunun ilk avı, bir dilekte bulunma, bir felaketten kurtulma gibi sevinç vesileleriyle verilirdi. Türklerin beraberlerinde Anadolu'ya da getirdikleri yağmalı toy geleneğinin toplumsal hayatlarında çok önemli bir işlevi vardı. Ögel, 1985, sayfa 404-405. Sümer, 1999, B, sayfa 400. Toylarda davetli kişileri karşılığını vermekten aciz bırakacak savurganlıkta gösterişli ve meydan okuyucu bir ziyafet hazırlanır ve sonunda bey sofrayı ve mallarını yağmalattırırdı. Gökalp, 1995, sayfa 171-175. Dede Korkut kitabında Kazan Bey'in evini yağmalattırması, Bayındır Han'ın tepe gibi et yığdırması, göl gibi kımız sağdırması, bin yerde ipek halı döşetmesi, Salur Kazan'ın 90 başlı ban evlerini kara yerin üzerine diktirmesi, 90 yerden ipek halı döşetmesi, 80 yerden badyalar, büyük kap, kurdurması, 7 gün 7 gece yedirip içirmesi, Ergin, 1989, sayfa 77-81-95. Tipik potlaç örnekleridir. Karahanlılar döneminde de aynen devam eden potlaç geleneğinin izleri günümüzde de görülmektedir. Divan-ı Lügat-ı Türk'te bıçış kelimesinin anlamı, büyüklerin konukluğuna, düğününe, davetine gidenlere verilen ipekli kumaş diye geçmektedir. Osmanlı döneminde kazanılan zaferlerin ardından ya da padişahın oğullarının sünnet, kızlarının düğün törenlerinde yapılan şenliklerde yemek, çanak, altın ve gümüş yağmaları adlarıyla malların bir kısmını şenlik onuruna yağmalatma geleneği sürmüştür. Bugün de Türklerin yaşamlarındaki her türlü değişikliği yemekli tören ve ziyafetlerle kutlamayı gelenek haline getirmeleri, gösteriş ve şatafata dayalı paraların saçıldığı düğünler, Ramazan ayında düzenlenen iftarlarda sofraya çağrılan fakirlere diş kirası adı altında para ya da kıymetli eşya verilmesi potlaç mirası olsa gerektir. Bugün festival ve şenliklerde, güreş müsabakalarında bütün giderleri şan için üstlenen ağalık kurumunun, Türk misafirperverliği denilen olgunun, Tanrı misafiri sözünün, konuk gelse kut gelir, misafir rızkıyla gelir gibi atasözlerinin ve batıda yerleşmiş olan Türk'e bir selam ver, yiyeceğini düşünme şeklindeki kalıp sözün kaynağında büyük ihtimalle potlaç geleneği bulunmaktadır. Çobanoğlu, 2009, sayfa 654-657. Göka, 2008A, sayfa 141-164. Özdemir, 2005, sayfa 184-185-296. Şüphesiz potlaca dayalı bir toplumsal yapının olmazsa olmaz görünümlerinden biri de itaat kültürü ve ince ve sıkı bir titizlikle dokunmuş bir törenselliktir. Bu törensellik kimin bağdaş kuracağını, kimin diz çökeceğini bile belirler ve kökü çok eskilere kadar gider. Çaycı, 2008, sayfa 114. Özkul Çobanoğlu, 2009, sayfa 652-653. Bugünkü devlet törenlerimizle Göktürk döneminde yapılan törenler arasında müthiş benzerlikler görmekte çok haklıdır. Bizzat Kaan'ın veya illerde temsilcisinin Gök Tanrı adına lekesiz beyaz aygırlardan oluşan kurbanları tığladıkları ve en küçük bir detayın bile ihmaliyle çeşitli felaketlere uğrama inancına bağlı olarak kusursuzluğun arandığı, En küçük ihmali görülenin en ağır cezalarla cezalandırıldığı kutsal törenler ve ritüeller resmi devlet törenlerinin en önemli özelliğiydi. Günümüzde Anadolu Türkleri arasında camilerde tesbihin nasıl tutulacağından, dua ederken ellerin nasıl tutulacağına, nerede dizler üstünde oturulup nerede bağdaş kurulacağına dair titizlenen huysuz ihtiyarların şahsında çok eski zamanların bu ritüel titizliğinin sürekliliğini görmek mümkündür. Aynı şekilde Enkuytu köydeki en kıytırık resmi törenin büründürülmeye çalışıldığı inanılmaz devlet resmiyetine dair davranış ve tutumlarımızda yine kelle götüren eski zamanların korkusundan bir şeyler taşıyor olmalıdır. Bu tür törenlerin takvime bağlı olmamakla birlikte Kaan'ın isteği üzerine toplanan kurultay havası içinde dini mahiyeti ön planda olmayan ve en mükemmel örneğini Oğuz Kağan destanının Uygur varyantında ve Dede Korkut hikayelerinde gördüğümüz toplantılar, resmi ve toplumsal statülerin belirli bir protokol içinde cereyan ettiği, hiyerarşiyi ön plana çıkaran toplantılardır. Türk kültürü, ağabey, abla, amca, dayı, teyze, hala, yenge, enişte ve benzeri, her sosyal statü ve rolü ayrı bir adlandırma ve buna bağlı davranış kalıpları belirleme özellikleriyle, büyük ölçüde günümüzde de yaşamakta ve insanımız kolay kolay bu geleneksel adlandırma ve davranış kalıplarından taviz vermeye yanaşmamaktadır. Çadırın tör ve eşik kavramları toprağa yerleşme ve yerleşik eve geçişle birlikte baş köşe ve eşik şeklinde yaşamakta ve bunlara bağlı sosyal ve toplumsal hiyerarşi, ev toplantılarında da oturma ve ağırlama düzenlerinde günümüzde de kendini hissettirmektedir. Bir gelinin evin baş köşe tabir edilen ve birçok evde özel olarak düzenlenmiş kısımlarına kaynanasını eşeğe yakın bir yerde bırakacak şekilde oturması hala Anadolu'da tasavvur bile edilemez. Dolayısıyla bu durum eğlencelerimizde de etkili olmakta, kimin kiminle nerede ve nasıl eğlenebileceğine dair yazılı olmayan ancak sosyokültürel hayatımıza yön veren sözel kurallar geçerli olmaya devam etmektedir. Sanırım bu kadar açık ifadelerden sonra fazla söze hacet yok. Sadece resmi törenlerimizi değil, tüm toplumsal dokumuzu saran, ibadet mekanlarından sofra düzenimize kadar tüm yaşam dünyalarımızı kuşatan itaat kültürümüzün farklı manzaraları hepinizin gözünün önüne gelmiştir. Göçebelikle kopmaz bağlar içeren, göçebe ruh halimizin ayrılmaz bir parçası olan itaat kültürümüzle ilgili olarak ayrıntı isteyen okuyucularımızı, önceki çalışmalarımıza, Göka 2006A sayfa 142-150, 2008 sayfa 153-159 göndererek devam edeceğiz. Ama bu noktada bir hususu belirtmeden geçmemeliyiz.